Ayrım 19, sayfa 239. O zamanlarda eski toplumsal yaşamdan yenisine geçiş karşısındaki tepkiler değişik olmuştur. Kentteki burjuva kesimler, özellikle de orta sınıfın üst kesimleri ile orta sınıfın alt kesimlerinde kullandıkları araçlar değişik olmakla beraber, korkunun, yıkımın ve bulanıklığın yaygınlaştırıldığı ya da yansıtıldığı yeni bir kültür kesimi oluşmuştur. Drakulalar, Frankensteinler, Edgar A. Poe'nun dedektif öyküleri orta sınıfın bu yeni kültürünün yeni görünümüdür. Orta sınıfın alt kesimleri ise Paris'in yeniliklerini tatmaktadır şaşkın şaşkın. Bu yenilikler atlı arabaların ve yayaların hala birlikte kullandıkları sokaklar boyunca dizilmiş vitrinsiz küçük küçük dükkanların yerine yeni yapılan yaya kaldırımlı vitrinli büyük mağazalarla bezelmiş. Aralarında kafelerin de bulunduğu bulvarlardır. Bulvarlarda gecenin 10'una kadar açık olan ve içinde bir bölümde içki de satılan meta cenneti mağazalardır. Sokaklardaki hava gazı lambalarıdır. Bulvarlardan seyrettikleri kent yaşamının anlayamadıkları yeni toplumsal ilişkilerini anlayabilmek için okudukları Paris'in tuhaf, ilginç, tipik kişilerini anlatan fizyolojilerdir. Bunlardan sonra gelen abone olma ücreti 40 franka kadar düşürülmüş gazetelerdeki cemiyet haberleridir. Yakınların uzak, uzakların ise yakın kılındığı yapay bir dünyanın içindeki tutukluklarıdır. Evlerine, giysilerine, konuşmalarına vermeye çalıştıkları kişiliklerdir. Biblolar, evlere gereğinden fazla doldurulan girintili, çıkıntılı ve uşakların temizleyebileceği soyluların möblelerine öykünerek yapılmış, onlardan daha şımarık möblelerdir. Daha sonra da günün anlayışına en uygun tür operetlerdir, santimental edebiyattır. Gazetelerde bunların tefrikalarıdır. Baudelaire'in 353 adet satabilen ve yayıncısını iflasa sürükleyip şairle birlikte Brüksel'de kiliselerin aş ocaklarına muhtaç eden kötülük çiçeklerine karşı, kötü yazarların yıllık için 100 bin franktan daha fazla paralarla yaptıkları anlaşmalar ile tefrika edilen melodramı bir tür sayılabilecek romanlardır. Schroeder 1977, Benjamin 1973, Marx 1975. Aynı dönemde Amerikan toplumunda orta sınıfın ekonomi dışı kalmış kadınları ile kalabalık cemaatler bulamaz olmuş kilise rahiplerinin başını çektiği 1820-1830'ların santimental edebiyatı ve kadın magazinleridir. Orta sınıfın kültürü bunlarla biçimlenmektedir. Douglas 1977, aydın seçkinlerin kültüründe ise bir dünyaya küskünlük, bir toplumdan kaçış vardır. Bireyin, bireyliğinin yüceltildiği, doğaya dönüşle bu dönemin kötü toplumunun dışarıda kalınabileceğinin savunulduğu seçkinler kültürünün yapıtları en seçkin insanlara seslenmektedir. Ne var ki, Tron'un sonraları itiraf edeceği gibi bütün bu real dünyaya ilişmeksizin kırlara çekilmeyle sürdürülebilen asude hayatın insansal değerler açısından yüklü bir maliyetinin olabileceği unutulmuştur. Tron'un ileri yaşta, yaşamımı böyle sürdürebilmemi, Tanrı'yı ya da çimenlerimi satmama borçlu olduğumu unutmuşum demesi anlamlıdır. Anderson 1978. Bizde de bu dönem yaşanmıştır. Kuşkusuz edebiyatçılarımızın çok daha iyi bilecekleri, kendine özgü özelliklere sahip bir dönem olmuştur toplumumuzun bu dönemi. 1. Ama yaşanan yaşamın kendi gerçekliğini kavrayabilmekte en geriden gelen bir toplum olduğumuz açık. Bunun en ilginç örneği Batı'dan, özellikle de Fransız edebiyatından etkilenmelerimizin içeriksizliğidir. Sanayi toplumuna geçişin başladığı bu dönemde Batı'dan etkilenmemiz adam akıllı yoğunlaşmıştır. Bu konuda şiir önde gitmektedir. Ama bakın, bu dönemin Türk şiirini anlatan kitaplara, dergilere, konuyla ilgili kişilerin çalışmalarına. En ilginci de 1945-1946 Tercüme Dergisi'nin şiir özel sayısındaki iki saygın araştırmacının incelemesi. Özön 1945-46, Tansel 1945-46. Bu güzel derginin her sayısında emeği geçmiş birikimli yazın erlerinin saygın çalışmalarına bakın. Bunlardan öğreniyoruz ki en kötü Fransız şairleri en anlamsız biçimde, bazen birkaç mısra olarak alınıp dilimize aktarılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet öncesi Servet-i Fünuncularca. Servet-i Fünun'un baş şiir eleştirmeni ya da Darül Fünun'da Batı Edebiyatı dersi veren o günlerin büyük isimleri, örneğin Baudelaire'i, ya atlamışlar ya da karalamışlardır. Temiz şiir yazmadı diye. Yetkin 1967. İkdama Paris'ten Sorbonne Darülfünun'dan Edebiyatı Hakiki Dersleri diye yazı dizisi gönderen Sabah'ın başyazarı ve Paris'te sürgün 1912 Ali Kemal'dir. Baudelaire'in ne yaptığını anlayabilen. Lirik şiiri sanayi toplumunun birey için özgün yaşam deneyimini olanaksızlaştıran toplumsal yaşam koşullarında sürdürme direniminin Baudelaire'i oluşturduğunu ilk o sezmiştir. O da sürgün yaşamıştır. Paris'ten Londra'dan dönenler ise bir şey anlatamamışlardır. Servet-i Fünun'un baş eleştirmeni Ahmet Şuayb, Fransa'da 1883'te çıkan Paul Bourget'in çağdaş psikoloji makalelerini çevirirken Baudelaire'in anlatıldığı koca bir bölümü atlamıştır. Kitapta ise Baudelaire, çağdaş insanın sorunlarını ilk kez yazan bir modernist olarak ele alınmıştır. Şiirinin sadece kendisini ve noksan olarak değil, iç dünyasındaki yansımaları aracılığı ile kendisi ile çağının kavranması güç, yeni dünyasının etkileşimini yansıttığı belirtilmektedir. Böyle bir sorunun, birey ve toplum etkileşiminin anlaşılmasının her iki yanı da anlamak için göz önünde tutulması gereken bir sorun olduğu ise sanayileşme sürecinden uzak kalarak batılılaşmaya çabalayan Türkiye'de doğal olarak uzun süre mümkün olamamıştır. 2. Bu çağda dış etkilere çağı anlayamadan kapılıp gitme 1940'lara kadar sürer. Batı'yı iyi izleyebilen ilk kuşak olan 1940 kuşağının her biri saygıya değer şairlerinde, çevirmenlerinde, yazınerlerinde ise Baudelaire'e bir yaklaşma başlar. Örneğin Tercüme Dergisi'nde 1945 yılında Leopardi'den bile çeviri yapanlar olur. Ülkenin resmi ideolojisinin daraltıcı ufku 1940 kuşağının bu resmileştirilmiş aydınlarının eliyle de aralanmak istenmektedir artık. Eyüboğlu 1967'de sanırım Baudelaire'in ölümünün 100. yılında Şükran Kurdakul'un derlemesine yazdığı ön yazısında 1927'de tüm kötülük çiçeklerini yetersiz Fransızcası ile ve kimseden destek görmeden Elem Çiçekleri başlığı ile çevirmiş bulunan Alişanzade İsmail Hakkı'nın Baudelaire'i niçin çevirmeye çalıştığını yakın yıllara kadar düşünüp de anlayamadığını söyler. 1960'ların sonlarında kısa değinmeler ile de olsa Sabahattin Eyüboğlu ve Tahsin Saraç Baudelaire'in şiiri ile bir yeni çağı yanıtladığını ve bunu modernist sanatın direnen örneklerinden birini oluşturarak yaptığını yazabilirler artık ve bu Tanpınar'ın da aşılmasıdır. Ondaki yerlilik ve sınırlı derinlik aşılmasa da. Tevfik Fikret öyle anlaşılıyor ki hiç duymamıştır Baudelaire'i. Halit Ziya Uşaklıgil ise hasta ve tehlikeli şiirleriyle pek dar bir çevreyi etkileyen bir şair der Baudelaire için. Oysa o yıllarda hastalıklı şiirin, hastalıklı edebiyatın dik alası yapılmaktadır İstanbul'un yeni bir dünyaya şaşkın bakan çevrelerinde. Yücel 1961, Yetkin 1967. Baudelaire'in metaforik bir dille de olsa meta kültürünün yayılması ve sanatçının üretim araçlarının kendi elinden alınmakta oluşu karşısında bu olanları bilimsel düzeyde anlatabilen bir kuramla tanışmadan bir direnmenin şiirini sonuna kadar sürdürmüş bir modernist olduğunun fark edilmemesi yakın yıllara dek sürebilmiştir. Yakın yıllardaki yazarlar bile Cumhuriyet'in 1920-1930 dönemi kuşağının Baudelaire'i anlamayışlarını, bu dönemin sanatçı ve aydınlarının insanın bilinç üstünde gezinmekle yetinmelerine bağlamaktan ileriye gidememişler. Baudelaire modernizminin sadece psikolojik bir zenginleşme ile çözümlenebileceğini söyleyebilmişlerdir. Batı'da 1940'lardan 1950'lerden itibaren bu sorunlara ilişkin çok başka yorumların yapılmakta olduğunu fark edememişlerdir. Örnek Yetkin 1967. Bütün bunların 1839'dan beri yaptıkları ile birçok şey kazandığımız şairlerimizi, yazarlarımızı küçümsemek için değil, dış dünyadan etkilenmemize rağmen dış dünyayı da onun bizim üzerimizdeki etkilerini de anlayamayışımızdan, dış dünyanın kendisindeki değişmeleri yaşamamış olmamızdan kaynaklandığını, bu etkilenmenin çok yüzeysel ve çok tek yanlı olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Bizde gerçekten anlamlı değişimlerin 1950'lerin ve 1960'ların dönüşümleriyle başlaması bu alana da yansıyor gibi. Aynı olgu günümüzün popüler kültür sorunu için de geçerli görünmektedir. Ne var ki gecikmelerin, yani toplumsal yaşamımızda karşılaştığımız sorunların ortaya çıkışı ile bu sorunların dış dünya ve toplumumuz açısından anlamlarının kavranabilmesi arasındaki süreler giderek kısalmakta. Geleneksel toplum yapısının çatlaması sonucu 1950'lerden ve 1960'lardan sonra toplumsal yaşamımızda insanlar arasında daha başka türlü düzenlenmiş ilişkileri gerektirmeye başlamıştır. Şimdi dış dünyayı da kendi değişmelerimizi de daha tez, daha doğru fark ediyor ve anlamaya çalışıyoruz. 2. Yeni olgu olarak popüler kültürü anlamamızı kolaylaştıran 1950'ler sonrası yaşamımızdaki yenilikler. Baudelaire'i anlama sorununu biraz daha bilinen bir sorunumuz, bir edebiyat sorunumuz olduğu için örnek verdim. Aynı durum günümüzde popüler kültür sorunu ile yenilemekte kendini. Fakat gelişme süreci kuşkusuz daha hızlı olacaktır. Bunda toplumsal değişmenin 1950'lerden beri hızlanışının etkisiyle olumlu ve olumsuz yanları ile modernleşmeye başlamış bir toplum yaşamına geçişimizin etkileri vardır. Geniş kitleler olarak da 1950'lerden tek kalemde bütünüyle olumlu sayılması yanılgılara yol açabilecek olan kentlerdeki yığınlanmada gözlemlenebilen beri kırsal kesim ile kentsel kesim nüfusunun oranları değişmiş, dışa bağımlı bir sanayi toplumuna dönüşme sürecine girilmiştir. 3. Gazetelerin baskı teknikleri, dağıtım şebekesi, toplam satışları, reklama bağımlılıkları, haber alma teknolojileri, haber ve yorum öğelerini kullanma yöntemleri değişmiştir. Radyonun ve daha yakın yıllardaki televizyonun resmi görüşe yakın tutulması için oluşturulmuş denetim mekanizmalarına rağmen televizyon özellikle en etkin yayın türü olan dizi filmleri ile geri kalmış bir ülkenin egemen sınıfının progresif, İngilizce ilerici olabilecek bazı kesimlerinin de uzun dönemdeki çıkarlarına ters düşen bir ideolojinin aracına dönüşmüştür. Diğer yandan plak sanayi, teypler, kasetler, konfeksiyon sanayi, iş ve çalışma dışı zamanların ve tatillerin dar bir kesim içinde olsa reel yaşamın gereksinimlerine daha iyi bağlanmış bir rekreasyona, İngilizce eğlence, boş zamanı değerlendirme şekli dönüştürülmeye başlanması, eğlence sanayinin etkinlik kazanması, kumarın, uyuşturucuların, çeşitli sapkınlıkların, magazinler ve televizyondaki gösterimler ile toplumsal bir meşrutiyete kavuşturulması ve normalize edilmesi ortaya yepyeni bir kültür yapısı çıkarmıştır. Büyük kentlerden başlamak üzere kentlerde büyük mağazalar, taksitte satışlar görülmeye başlanmıştır. Ev eşyalarının yapımında da manifaktüre, hatta bir ölçüde fabrikasyona geçilmiştir. Gitgide toplumun en kalabalık sınıfı olmaya başlayan alt orta sınıf, bir yandan reel yaşamın sıkıntılarından bunaldığını söylerken, bir yandan da işçi sınıfındaki gelişmelerden ayrı olarak bu küçük burjuvazinin kendi içindeki değişik kümeler toplumsal üretimden alabildikleri payları birbirlerinin aleyhine de olsa arttırmak için ayrı ayrı birlikler, dernekler kurmaya başlamışlardır. Gündelik yaşamda ise aynı sınıf taksitli satışların, gazino ve eğlence sanayinin, kaset ve plak sanayinin, möble sanayinin baş müşterisi olmuş gibidir. Gönlünce biçimlendirmediği reel yaşamının yarattığı eziklikleri gidermek için fantazya dünyasının da darlığını yansıtırcasına evinin möblelerini değiştirmeye yönelmiş, üstüne başına dıştan görünenlere öncelik vermek üzere takatini de aşacak derecede önem vermeye başlamış, meta ekonomisinin yaygınlaştıkça onlara yitirttiği İnsansal her değeri meta ekonomisinin temel dayanağı olan tüketim ideolojisini benimseyerek başka bir deyişle kendisini temel insansal değerlerden yoksunlaştıran bu sürecin gönüllü ve doymaz yandaşı olup çıkararak bulabileceği umuduna kapılmıştır. Taksitler Fiyat artışları, tüketimciliğin doymak bilmez açlığı, kısacası uzun yüzyıllardan beri süren doyumsuzlukların bu kez çarpık bir değişme ve gelişme modeli içinde doyuma kavuşturulmasına yönelen insanların insansal değerlere gerçekten sahip olabilecekleri bir toplumsal gelişme modelini düşünmekten de alıkonulması sonucunda bütün bu zamansız ve yanlış yenilikler yepyeni ve görülebilmesi zorlaşmış sorunlar halini almış, toplumu çok değişik bir döneme getirmiştir. Şimdi devlet gemisinin başında bulunanlarda, doğmuş müziğinde teselli arayanlarda, yurt dışında çalışarak kazanabildiği paralarla bir yandan Türkiye radyolarından Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur'dan parçalar isterken, bir yandan da kasabasına yakın kooperatifine, şirkete, bunların yapacaklarını söyledikleri fabrikalara bağışta bulunmak istediklerini yazan işçilerimizin de bireysel amaç, istek ve çabaları ne yönde olursa olsun hayata, popüler müzikteki bakışla bakmak durumunda kalmışlardır 4. Bu nedenle popüler kültür sorunu iyi müzikle yetişme olanağını bulanlarca ilk bakışta ciddi sayılmasa bile bugünkü toplumumuzu anlamak için üzerinde durulması gereken bir sorun olmuştur. Bu bakımdan fazla sıkıcı olmamaya çalışarak popüler kültür sorununun bazı yanlarına ilişkin erişilmesi kolay bilgileri topluca özetlemek ve bir değerlendirme yapmak istiyorum. 3. Popüler kültürün tarihçesi, uymazcı kültürün bütünüyle bastırılamaması. Yaşadığımız toplumlardaki sorunların çoğunun oluşum ve sürme nedeni bir bakıma her sorunun birbirinden ayrı ele alınması, her birinin tarihsiz olarak açıklanabileceğinin sanılmasıdır. Bellek ve tarih, insanın ve toplumun kendine çağına geleceğini tasarlayabilmesi, anlayabilmesi için gerekli şeylerdir. Yaşamımızın bugününde ise her olayın, her olgunun şoklar olarak algılanmasıyla yetinen bir bilişim düzeyini aşamamak bizde de başlamıştır. Hayatın gündelik yaşantısındaki bu özellik, insanın kendi dış gerçekliğini anlayabilmesi için gereken bilinci edinmesini güçleştirmektedir. Var olan bugünkü toplumsal yapıya yönelik özgürleştirici eleştirilere yol gösterecek, onları bir tutarlığa kavuşturacak organik bir zaman yaşanmaz olduğu için her olgu, her sorun tümlükten yoksun görülebilmektedir. Bu nedenle günümüzün popüler kültür sorunu, insanoğlunun tarihinde eskiden beri görülen bir sorun olarak yeniden önem kazanmaktadır. Egemen insan, bağımlı insan arasındaki zorunlu, birbirinin nedeni ve sürdürücüsü olan ilişkinin şimdiye kadarki toplumlarda belirli düzenlenim biçimlerinin görüldüğü, çeşitli dönemlerde de yaşanmış olan bu sorunun tarihçesi bu açıdan önem taşıyor. Popüler kültürün önemli bir boyutu ile kent devletinden sonraki Mısır'ın, Sümer'in, Asur'un, Roma'nın, gevşek dokulu geniş siyasal dünyalarının düzenlendiği toplumsal hayata kadar uzanan bir geçmişi vardır. Sulama kanallarının yapılması ve sık sık onarılması, kentlerin etrafındaki surlar ve hisarların yapılması, ticari ve askeri amaçlar için önemli güzergah ve kavşaklardaki dinlenme ve bakım merkezlerinin korunmasına yönelik gerekli tesislerin yapılması, bunların işler durumda tutulması, çok uzaklardaki kışlaların, surların, limanların, dalga kıranların, barınakların, antrepoların, tekne yapım yerlerinin yapılması için buralara yakın yörelerden büyük miktarlarda iş gücünün toplanıp getirilmesi gerekmiştir. Dış fetihlerin sağladığı yararları sürekli kılmak için o zamanların iletişim ve ulaşım teknolojisinin düzeyinde bunun başka çaresi bulunamamaktaydı. Bu tür kamusal nitelikli işler için toplanan iş gücü üzerinde metropol ülkedeki egemen zümrecinin denetiminin uygulanmasında ise bu kalabalıkların uymazcı, non-conformist davranışlarının bütünüyle denetlenemediği değişik bir uygulama biçimi geliştirilmiştir. Bunda ise yerel işteki kalabalık iş gücünün uymazcı davranışlarını metropoldeki otoritelerin çizeceği sınırların dışına çıkmaktan alıkoyacak bir ara otoritenin kullanılması yoluna gidilmesi gerekmiştir. Yerel işlerin yapılması için kurulan yönetim ve denetim örgütü, İletişim ve ulaşım teknolojisinin o günkü geriliği yüzünden olduğu kadar söz konusu yerlerde toplanan iş gücünün çeşitli etnik ve kültürel farklılıklar gösteren alt topluluklardan oluşmuş olması nedeniyle de yani çok istikrarlı ve homojen bir topluluk oluşturabilecek ideolojik bir biçimlendirmenin olanaksızlığı nedeniyle de ikili bir işlev edilmiş bulunuyordu. Birincisi, taşrada yerel projedeki işleri denetleyen metropoldeki otoritenin güvendiği sorumlu ve yetkililerle yerel örgütlerin üst düzeydeki adamlarının çoğunlukla merkezdeki otorite yapısını haklılaştıran başat kültürün sosyalizasyonu için kurulmuş bulunan ocaklardan, Enderun'dan, devlet bürokrasisi sınavlarından, tezkiye sistemlerinden geçerek hegemonik kültürle köklü aşinalıklar kazanmış kimseler oluşu sayesinde gerçekleştirilebilmekteydi. Bu yöneticiler kuşkusuz hegemonik kültürü benimsemişlerdi, fakat kendileri metropoldeki egemen etnik öğeden ya da klikten olmadıkları, üstelik devlet yapısı kozmopolit bir temele dayandığı için bu yöneticiler yerel kültürlerden devşirilmiş bulunan, geldikleri bu yerde kendi içinde tam bir homojenlik kazanamamış bulunan bu toplulukların kültürel uyumazlıklarına karşı belirli bir hoşgörü gösteriyorlardı. İkincisi ise yerel projedeki kalabalığın yöneticisi durumundaki bu kadronun kendi iç denetimi en yukarıda, metropoldeki egemen etnik öğenin üst yapı değerlerine aşılanmış, kendi öz etnik grubundan alınıp yalnızlaştırılmış, hatta zaman zaman hadımlaştırma gibi, dönmelik gibi yollarla marjinal kesime dönüştürülmüş kişilere bağlanmasıyla metropolün uzağındaki bu kalabalıkların, bu okumuşların zihinsel yeteneklerinden yararlanarak kendilerini örgünleştirebilmiş bir toplumsal muhalefete dönüştürmesi de önlenmiş oluyordu. Böylece alt düzeylerdeki çeşitli bedensel iş gücü kümeleri kaba bir topluntu olarak tutulabilmekteydi. Bu ise topluntu olma düzeyini aşamayan kalabalıkları oradaki reel yaşamlarına yöneltecekleri eleştirileri besleyecek, merkezdeki egemen zümrenin hegemonyasını işleten başat kültüre karşı bir tehdit oluşturabilecek tutarlı bir alt kültür olmaktan alıkoyuyordu. Çünkü böyle bir alt kültürün oluşabilmesi de reel yaşamın önemli bir bölümünde belirli derecede örgünleşmiş bir topluluk olmaya bağlı bulunmaktaydı. Başka bir deyişle bedensel emekle zihinsel emek arasında yerel toplulukta bir işlevsel bütünlük oluşturulması önleniyordu. Başat durumda bulunan bir dış toplumsal çerçeve her ikisini de birbirine karşıt durumda bir konuma yerleştirerek kendisinin belirlediği bir yaşama sokmuş oluyordu. Bu dış toplumsal çerçeve... Bu durum... Orta çağda da sürmüştür. Kilise babalarının feodal toplumun sonunu getirecek sınıfın geliştiği kent yaşamını Tanrı'nın insana bir lütfu saydığı 13. yüzyıl sonlarından 200 yıl kadar sonra Paris'in şiirini yazan François Villon'un şiirinde de bir popüler kültür dünyası vardır. Fahişeler, sapkınlar, bireysel başkaldırılarla yıkılmayan bir düzen karşısında cesetleri kurda kuşa terk edilmişler. Kent yaşamının hem çekici olması, eski yaşama oranla daha geniş olanakları olan bir yaşam vaat etmesi, hem de kent yaşamının olanaklarının, paylaşımının adaletsizliği, bu olanakların herkese açık kılınmasına gücü yetmeyen, verimliliği düşük bir üretim teknolojisi, günün aşılmasını düşünmeye başlayan ama bunu gerçekleştirecek sınıfı tam olarak meydana getirememiş olan Rönesans öncesi toplumsal kültürel yaşam içinde villain'ı oluşturmuştur. Hayes 1977. Ve kuşkusuz popüler kültür bugün de vardır ama nedenleri ve işleyiş biçimi tarihin eski dönemlerinden epeyce farklılaşmış olarak. İçindeki ileriye yönelik umutları ve beklentileri bir açıdan her zamankinden daha canlı, bir açıdan ise bu umut ve beklentileri ekonomik düzeyinin etkin işleyişi devam ettiği sürece var olan toplumsal sistem tarafından kuşatılmış olarak Cooper 1978, Bell 1978, Kellner 1978.